Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Bugün bir Müslüman fıkıh ilminden nasıl istifade edecek? Dersimizin başlığı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fıkıh, Müslümanın dinini günlük hayatına uygulaması ise eğer, modern uzay çağında, teknoloji çağında yaşayan bir Müslüman, Allah'ın şeriatını tatbik etmek istediğinde, yani şeriatı fıkıh haline getirmek istediğinde ne yapacak? Bir defa insanların günlük hayatları yoğunluk kelimesinin tam anlamıyla karşılığını bulacağı bir yoğunlukta geçiyor. 5 yaşından itibaren çocukların anaokulu, İlk öğretimi, lisesi, üniversitesi diye uzayabilecek bir eğitim dönemi başlıyor. Gitgide bütün devletler, buna halkı Müslüman olan devletler de dahil, eğitimi günlük hayatın önemli bir bölümünü işgal edecek hale getiriyorlar. İş bulmak, çalışmak, her ne kadar 8 saat çalışılıyor dense bile insanların şöyle bir ikindi namazını camide cemaatle kılma, yatsı namazını camide cemaatle kılmaya bile neredeyse vakit bulamadıklarını iddia ettikleri bir yoğunluk dönemindeyiz. Artı dinin hecredildiği, yani bir kenara itildiği döneme gelmiş oluyoruz. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bunun da iki boyutu var. Bir, Müslüman olmayanların Müslüman olanlar gibi düşünmediği bir gerçek var. Yani Müslüman olmayan insanlar itikat olarak yer ayırmıyor ki hayatlarında bir fıkıh yeri ayırsınlar. Müslüman insanların da fıkıh ilmine ayırabilecekleri vakit ne kadardır? Elimizde ciddi bir anketler veya devlet istatistiği yok maalesef. Ama mesela Türkiye 70 milyon. Bu 70 milyonun yarısının Müslümanlığı yaşamak arzusunda olduğunu kabul edelim. Yani 35 milyon insan ben Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmek istiyorum diyor. Belki tamamına yakını Müslüman olduğunu söylüyordur da hani ben Müslümanca yaşamak istiyorum diye düşündüğünü kabul edelim. Bu 35 milyon insanın yüzde kaçı mesela bir yıllık bir Kur'an kursu eğitimi görerek fıkhın temel ilkelerini, namazlı, taharetli temel prensiplerini öğrenme fırsatı buluyor bu ülkede? Bu rakam, yani 35 milyonun yüzde kaçıdır diye elimizde bir bilgi yok. Ama şöyle bir yuvarlak ifade kullanabiliriz. Bu 35 milyonun en fazla yarısı, yani %50'si namazı, abdesti bir hocanın ağzından dinleme imkanı buluyordur. O da bir yıl bir medreseye, Kur'an kursuna, İmam Hatip Lisesi'ne gitme şeklinde değildir. Hangi şekildedir? O da yaz aylarında annesinin babasının tatile gitmediği dönemlerde çocukların camilerde karma usulle abdest, taharet gibi konuları öğrenmeleriyle sınırlıdır. Elimizde net resmi bilgiler yok ama yaşadığımız ülkedeki insanların işte 200 tane çocuk, 150 tane çocuk bir camide abdestin farzı 4'tür, işte İslam'ın şartı 5'tir, imanın şartı 6'dır diye sloganlaştırılmış cümleler dinlediklerini ama onların bir lavaboya götürülüp abdest tatbikatı yaptırılmadıklarını söyleyebiliriz. Hadi erkekler cuma namazına gidiyorlar ve camilerde cuma namazının hutbesi, vaazı çok ciddi bir şekilde değerlendiriliyor diyelim. Ve nüfusun yarısı kadınlar, onlar cuma ve bayram namazlarına gitmiyorlar. Yani hulasası sözün fıkıh için Müslümanların, hani Müslüman olmayanları zaten dışarıda bıraktık, Müslümanların önünde ciddi fırsatlar yoktur. Kala kala herkesin kitaptan okuyup dinini öğrenmesi gibi bir mecburiyete bizi sevk etmektedir. Kitap okuma ve kitaptan anlama kapasitemizde bütün dünya bilmektedir ki bu kapasite konusunda ciddi zafiyeti olan bir toprakta yaşıyoruz. Bunun için bugünkü Müslümanların özellikle bizim memleketimiz, Türkiye'mizi kastederek söylüyorum. Bugünkü Müslümanların fıkıhtan nasıl istifade edecekleri konusunda elimizde bir proje ne yazık ki yoktur. Bu fıkıh belki Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın halletmesi gereken bir konudur. Onun da yapabildiği şey ilmuhal basıp dağıtmak, imamlara, gelenlere ilmuhal dersi verin diye görev vermek, yaz aylarındaki çocukları okutun diye görevlendirmek olabilir. Yani laikliği benimsemiş bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kurum da olsa insanlara verecek bir şey yok. Bu arada liselerde ve orta öğretimde mecburi din dersleri var. Haftada bir saat de olsa bu derslerde çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir fırsat. Bunun da iki handikabı var maalesef ki 12 Eylül ihtilalinde bu din dersleri zorunlu mecburi hale getirildi. Yani Allah'ın bir lütfu bu şüphesiz. Burada da iki handikabımız var. Birincisi, kitap din felsefesi üzerine kurulu. Şamanizmden Hinduizme varıncaya kadar hepsi din olarak anlatılıyor. Bu arada İslam da anlatılıyor. Daha çok felsefi bir bakışla bakıldığı için bereketsiz bir kaynak hazırlanmış bu derslere. Ama bu aşılabilirdi. Eğer binlerce lisedeki on binlerce din dersi öğretmeni diyebileceğimiz, yani çok büyük bir öğretmen kadrosu var Türkiye'nin. Yani her lisede bir tane ve her ortaokulda bir tane din dersi öğretmeni olduğunu kabul etsek ki bazı okullarda 5, 6, 7 tane din dersi öğretmeni var. Bunlar ilahiyat fakültelerinden mezun olmuş, eğitim pedagojisi öğrenmiş kimseler genelde. Bazı yerlerde de yüksekokul mezunu imamlar bu göreve getiriliyor. Yani okullarda ücretli ders okutuyorlar. Bu görevliler bir can kurtarma, bir iman kurtarma hamlesiyle bu işi yapsalar, bu da çok büyük bir lütfuydu Allah'ın. Çok büyük bir hizmetti bu. Çünkü nihayetinde üniversite imtihanında da etkisi olan bir not var hocanın elinde. Talebe mum gibi dinlemek zorunda. Hocanın not vermemesi halinde diplomasına yansıyacak. İşte çok iyi bir fakülteye girme hasreti çocuğun, yani 3 senelik, 4 senelik bir lisede mesela din dersi bir sınıfta 40 puan gelmesi halinde cüz'i de olsa onun üniversiteye girişini etkiliyor bu. Dolayısıyla din dersi hocası en büyük Süleymaniye Camii'nin imamından daha güçlü bir lisede. Hatta yani sanal olarak söyleyelim, Kabe'nin imamı mı, haremin imamı mı daha güçlü bir liseli talebenin önünde, onun din dersi hocası mı desen, din dersi hocası. Birinin elinde not silahı var çünkü. Maalesef hocalarımız böyle bir ibadet aşkıyla, ashab-ı kiramın din tebliğindeki mantıkla olaya yaklaşamıyorlar. Standart bir memur mantığıyla ders zili çalınca içeri giriyor, öbür zil çalınca dışarı çıkıyor. Bunun vebalini nasıl üstlenecekler kıyamet günü? Çok endişe edici, endişe verici bir şey bu. Çünkü bir din dersi öğretmeni 1000 kişilik bir lisede 1000 tane çocuğun Allah bilip bilmemesinden mesul olacak kıyamet günü. Bir defa bu görevi en azından devletin ona verdiği maaşı helal ettirmek için düşünmesi lazım. Tekrar bu asırda insanlar nereden fıkıh öğrenecekler diye toparlayalım. Birincisi, bu iş imamlara düşüyor. İmamlar insanların ezan okuyup namaz kıldırıp cami kilitleyip gitmekle sınırlı bir görevi olmadıklarının şuurunda olmaları gerekiyor. Okullardaki din dersi öğretmenlerine çok mu büyük ve ağır bir görev düşüyor. Liseden mezun olup da peygambere iman etmeyen, kadere iman etmeyen bir çocuğun hesabını belki de laik bir devletin memuru olduğu halde sen kadere imanı öğret diye maaş verilen din dersi öğretmeninin ihmali kıyamet günü bir vebal, bir sonuç olarak karşımıza çıkacak. Geriye ne kalıyor? Geriye Müslümanların kendi aralarında oluşturdukları cemaatler kalıyor. İşte buna biz tarikat ismi de verebiliyoruz. Yani filan tarikat cemaati diyoruz. Yahut da bir tarikat olmadan siyasi mantıklı veya eğitim mantıklı bir hareket olarak da oluştuğunu görebiliyoruz. Filanca grup, filanca cemaat. Bunlarda da şöyle bir sıkıntı buluyoruz. Mesela eğer tarikat endeksli bir cemaatse bakıyoruz ki o bağlılarının saf bir tarikat erbabı olmalarını, zikirle meşgul olmalarını, ahlaklarının, terbiyelerinin iyi olmasını çok fazla gündeme getiriyorlar. Ama abdestin teferruatı, orucun teferruatı, yani fıkıh meselelerine gelince bir haber yetişiyor cemaati. Yahut da mesela talak nedir, hul'u nedir, nikah nedir sorulduğunda cevap veremeyen ama 20 senedir de bir tarikatın zikir meclislerine katılan bir grup görüyoruz. Bunlar işte nefis terbiyesi ve diğer tarikatın önü, tasavvufun öne çıkardığı alanlardan vakit bulup ilmihale veya fıkha vakit ayıramıyorlar. Eğer cemaat, grup bir eğitim amaçlı, siyasi amaçlı ise eğitime, mesela aile eğitimine ve benzeri çalışmalara aşırı yoğunluk veriyorlar. Siyasi oluşumlara, mesela dünya Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir projeleri varsa ona yoğunluk veriyorlar. Gene fıkıh geride kalıyor. Dünyayı çok iyi bilen, Müslümanların düşmanlarını çok iyi bilen ama ticaret fıkhını bilmeyen bir müntesip çıkıyor ortaya bu sefer. Asla kesinlikle gerek siyasi oluşum ve gerekse tasavvuf anlayışı ve gerekse eğitim anlayışı ile ilgili çalışmalar yersizdir, gereksizdir söyleyemiyoruz. Bunlar bir vücudun ihtiyaçları gibidir. Su ihtiyacımız var, hava ihtiyacımız var, gıda ihtiyacımız var, uyku ihtiyacımız var. Yani uyku ihtiyacımız var diye 24 saat uyumuyoruz. Belli bir saat uyuyor. Su ihtiyacımız var diye insan kendi ağırlığı kadar su içmiyor. Gereği kadar içiyor. Yani su ihtiyacımız, hava ihtiyacımızı, hava ihtiyacımız, gıda ihtiyacımızı, gıda ihtiyacımız, uyku ihtiyacımız, uyku ihtiyacımız, giyinme ihtiyacımızı, giyinme ihtiyacımız, beraberlik, sosyal ihtiyacımızı asla törpülemiyor. Aynı şekilde bizim ruh terbiyemiz, ahlak terbiyemiz olan tasavvuf, fıkıh ihtiyacımızı ezmemeli. Fıkıh ihtiyacımız, mesela çok iyi fıkıh öğreniyoruz diye aile eğitimimizi, sosyalleşmemizi ezmemeli. Biz çok sosyalleşeceğiz diye de bu arada dünya dertlerinden, Müslümanın dostluğundan, düşmanından habersiz bilgisiz yaşamasına da neden olmalı, olmamalı. Ne yapmalıyız biz? Her taşı yerine oturtmalıyız. Nasıl uykuyu, yemeği, havayı, suyu bir dengede tutuyorsak, Müslüman da fıkıh bilgisini, siyaset bilgisini, sosyal konumunu, ruh terbiyesini, hepsini bir arada düzenli tutabilmelidir. Cemaatler bunu öne çıkarmalıdırlar. Tasavvuf meclisi de olsa, yani ağırlığımız tasavvuf da olsa, ticaret fıkhını bilmeyen bir Müslüman bulunmamalıdır o mecliste. Boşanma fıkhını bilmeyen bir Müslüman bulunmamalıdır o mecliste. Belki bunlar, bu fıkıh bilgisi, farz-ı ayın bölümleri bulunduğu için Sîret-i Nebi okumaktan daha önemlidir. Çünkü Sîret-i Nebi farz-ı ayın durumunda bir bilgi değildir. Müslüman peygamberinin hangi yılda doğduğunu bilse veya bilmese imanını etkilemez. Ama kadere iman nedir, kitaplara iman nedir, bunun teferruatından bilgisi olmayan Müslüman neuzübillah dinini tehlikeye atarak yaşayabilir. Onun için bu asırda fıkıh bilgisine Müslümanların ulaşmasının önündeki engellerden söz ediyoruz. Bunu Müslümanlar elbette düşünüyorlar. Yani bunun bir sıkıntı olduğunu herkes müdrik. Belki de en çok mesuliyeti olan imamlar, müezzinler, öğretmenler bu konuda daha az dert tasa içerisindeler. Olayın içinde oldukları için olayın ağırlığını belki hissedemiyorlar ama pek çok vakıflar, dernekler kurup Müslümanlar ilmuhal bilgimizi, fıkıh bilgimizi güçlendirelim, ailelerimiz bu konuda bilgi sahibi olsunlar diye tefekkür ediyorlar. Bu konuda çalışmalarda olmuyor değil, oluyor elhamdülillah. Ama mesela henüz evlenecek gençlerin evlilik fıkhını, nikahı, boşanmayı, ayet hadisler bize Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti nasıl bir evlilik istiyor, bu konuda sertifikanız var mı diye kimseye sorulduğunu duymadık henüz. Yani hanımefendinin hafız olması belge kabul ediliyor veyahut da İmam Hatip Lisesi mezunu olması, Kur'an kursu mezunu olması belge kabul ediliyor. Ama mesela bir damat adayına çok iyi, haklı bir soru gibi ne iş yapıyorsunuz, evi nasıl geçindireceksin diye soruluyor. Sigara içiyor musun diye soruluyor. Hiçbir sakıncası yok, sorulmalı da. Yani ahlaki ölçüm yapılmalı. Ama artık yavaş yavaş nikahın şartları nedir? Mehir ne demektir? Bir nikahta mehir olmasa ne olur diye de sorulsun. Böylece bakalım şeriatın adıyla, yani Allah'ın adıyla kıyılacak bir nikahtaki şeriat kurallarını biliyor mu? Bunu öğrenelim. Fıkıhla bunu kastediyoruz zaten. Fıkhın içinden de özellikle bazı bilgilerin ilmuhal, yani yaşanan an bilgisi, günlük bilgi anlamında ilmuhal diye bazı bilgilerin ayrılıp Müslümanlara sunulmasındaki inceliği de kavramış oluruz böylece. Yani mesela Müslümanla ortak olacağı zaman ortağa sen ticaretin ana ilkelerini biliyor musun diye sormaya başlamalıyız. Böylece fıkıh günlük hayatımıza girer. Böylece fıkıh bizim itibar ettiğimiz bir ilim dalı olur. Aksi takdirde fıkıh kitaplarda kalır, İmam-ı Azam'ın mezarında kalır. Biz de cahil olarak, dinimizin cahilleri olarak yanlışlar yaparız ya da kör taklit oluruz. Bugünkü fıkıh bilgisinden nasıl istifade edecek Müslümanlar ya da bu teknoloji çağının Müslümanları fıkha nasıl bakacaklar? Önce Müslümanlar için farz-ı ayın düzeyinde olan bilgiler ve farz-ı ayın düzeyinde olmayan bilgiler diye fıkhı ikiye ayırmamızda yarar var. Farz-ı ayın düzeyindeki bilgiler hangileridir? Mesela taharet bilgisi farz-ı ayın bilgisidir. Mesela namaz bilgisi farz-ı ayın bilgisidir. Yani Müslümanın her şartta öğrenmesi gereken, aksi takdirde vebale gireceği, hatalar yapmak zorunda olacağı, olabileceği bilgilere farz-ı ayın bilgiler diyoruz. Bir Osmanlı kültürü olarak fıkhın bu bölümü, yani farz-ı ayın bilgiler bölümü ilmuhal diye ayrılmıştır. Arap kültüründe, Arapçada ilmuhal diye bir kitap çeşidi yoktur. Başka isimlerle var. Mesela fıkhın kolaylaştırılmış şekli ve benzeri isimlerle var. Ama bizim Türkiye kültüründe ilmuhal diye bir bilgi çeşidi vardır. Kim bunu icat ettiyse Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel bir iş yapmış. Yani deyim yerindeyse halkın da hocanın da bileceği ilimler diye bir ilim ayırmışlar. Buna ilmuhal demişler. Gerisine de hoca ilmi demişler. Yani hocalar, alim adamlar uğraşsın bununla demişler. Fıkı ilmuhal diye özetlendiğinde işte taharetten başlar. Hatta en son yazılanlarında itikatla ilgili konularda aslında fıkhın konuları olmadığı halde ilmuhal bilgisi olduğu için onlarda meleklere iman, kitaplara iman gibi itikat konuları, Allah-u Teala'nın sıfatları, Esma-i Hüsna'sı gibi konularda ilmuhal kitaplarının başına konmuştur. Daha sonra taharetle başlar. Yani temizlik bölümü başlar ki bütün fıkıh ilminin temel kuralı budur zaten. Ondan sonra namaz, zekat, oruç, farz-ı ayın ilimler olarak öğretilir. Hac önemli bir bölümünde bu ilmihal kitaplarının var. Sonra yazılan ilmihal kitaplarına evlilik ve ticaretle ilgili fıkıh bilgileri de özet bir şekilde konmuştur. Diyebiliriz ki bir ilmuhal kitabı şöyle güzel başından sonuna kadar bir hoca nezaretinde bir Müslümana ulaşmış olsa o Müslümanın kıyamet günü çok özel bir dünyada özel farklı bir işle meşgul değildiyse, siyasetle meşgul değildiyse vesaire, kıyamet günü Müslümanlık olarak kendisinden hesap sorulacak her şeyi öğrenmiş olur. Yani ilmuhal çok ciddi bir ilim dalıdır. Türkiye'de böyle kaliteli ilmuhal kitabı Mehmet Zihni Efendi rahmetullahi aleyh Nimet-i İslam diye yazmış daha Osmanlı döneminde. Ondan daha derli toplusunu Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh yazmış. Belki 100 defa basılmıştır. Daha da fazla zannediyorum. Yani 10 defadan fazla, 10 yayın evinden fazla yayın evi bastı onu. Sadeleştiren var, renkleştiren var, güzelleştiren var. Herkes bir çeşit basıyor. Bir ara Diyanet İşleri'nde görev alacaklara yapılan imtihanlarda o kitaptan soru soruluyordu. Dolayısıyla mecburi, kanuni bir kitap gibiydi. Gitgide nesiller Osmanlı'nın kullandığı lehçeden kopunca, modern kelimeler Türkçe'ye girince 1980'lerden itibaren Allah rahmet eylesin Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabı anlaşılmaz bir kitap haline geldi. Yani Arapçası gibi zor olmaya başladı. Halbuki Ömer Nasuhi Bilmen avam için o kitabı yazmıştı. Hocaların anlamadığı kitap haline geldi. Bu dönemde Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi, o da eski İstanbul müftülerindendir. O da İslam İlmihali isimli bir kitap yazdı. Rahmetullahi aleyh. O daha derli toplu çıktı. Yani ondaki bilgiler daha güzel. Lisanı da biraz daha kolay. Hala Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin İslam İlmihali lisanı tamamen kaybolmuş değildir. Yani belki 10 yaşında, 15 yaşındaki genç anlamaz ama anlamayabilir. Bir İmam Hatip Lisesi'nde okumuş, bir Kur'an kursunda okumuş birisi için Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmihali çok güzel, hem muteber, fıkıh açısından muteber. Yavuz Hoca Efendi'nin fıkhı çok iyi. Allah rahmet eylesin. O da epey oldu vefat edeli. 90 hatırlayamıyorum 93 veya 92'de vefat etmiştir rahmetullahi aleyh. Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmihali kesinlikle bir kütüphanede bulunmalıdır. Yani Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nınki işte onun Arapçası gibi bulunsun. Daha muteber Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin ki bu arada not düşelim. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'deki matbaa hataları ve dizgi hataları vesaireyi Mehmet Talu Hoca Efendi derleyip toparladı. kitaba tahkik yaptı, Bedek'te yaptı. Ömer Nasübmen İlmihali'nin Mehmet Talih Hoca tarafından redakte edilen baskısını almak daha yararlı. Ali Fikri Hoca Efendi'nin İlmihali de onlarca defa basıldı. Çok değerli, mübarek, bereket görmüş bir kitap. Yani benim kanaatim Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin İlmihali de kütüphanemizin ikinci, üçüncü kitabı olarak bulunmalı. İsmail Kaya Hoca Efendi'nin de İlmihal kitabı var. O da çok güzel. İsmail Kaya da yani 90'lı yıllarda o da vefat etti. Veya 2000'le yakın bir yılda, hatırlamıyorum. O da çok güzel, derli toplu bir İslam İlmihali. Ama maalesef bu saydığım isimlerin her biri ilmi ölçülere dikkat ederek yazılmış kitaplar olduğu için ve Hanefi mezhebinin ekseninde yazılmış kitaplar olduğu için kitaplarda bir nebze ağırlık var. Niye var? İlim kitabı ağır olur zaten. Gazete değil, bu dergi değil. Resim yok, kenar başlıkları yok. Din kitabı bu, ilmihal kitabı. Yani bir okul ders kitabı şeklinde anlaşılması halinde yararlanılamaz bu kitaplardan. Bu kitaplar daha ilim kitabı, alim yetiştiren, din öğreten kitap olarak ele alınmalı. Bakış o bakış olmalı bu kitaplara. Bunun dışında da ilmihal kitapları var. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı da önemli bir ölçüde çalışmalar yapıyor. Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi heyetinin hazırladığı İslam İlmihali kitabı var. İlmi açıdan çok güzel çalışmalar bunlarda. Başka hoca efendilerin de ilmihal kitapları var. Benim zannediyorum aklımda olacak 7-8 tane ilmihal kitabı hatırlıyorum. Bazılarında da kadınlara mahsus, mesela kadınlar için ilmihal kitabı diye var. Çok bir fark yok yani, kadınlara ait meseleleri bir iki başlık daha fazla büyütünce kadın ilmihali, dinin kadınla erkek bölümü aybaşı ve lohusalık hallerinden başka bir yerde değişmiyor ki. Yani bir konuda 100 paragrafı, bir konuda bir paragrafı değişir veya değişmez kadınla ilgili olunca. Ama kadınla ilgili özellikle dikkat edilerek yazılmasında fayda var. Bunu da bir kadın tarafından yapılırsa daha faydalı olur. Yani bir kadın, kadınların gözüyle ilmihal veya fıkıh kitabı yazarsa daha faydalı olur. Onun dışında çok bir ayrılık yok yani. Aybaşı lohusalık hali de cünüplük bölümünün bir paragrafı olarak zaten ilmihal kitaplarına giriyor. Toplamı bu 3 sayfa 4 sayfadır ilmihal kitaplarında. Sırf 4 sayfa yüzünden 500 sayfalık bir kitaba kadın gözüyle derdin mi, bu başlıkla muhtevasının uyumsuzluğu olur. Ama mesela kadınlar açısından ilmihal kitabı yazıp da işte kadının annelik hali, eşlik hali dikkate alınarak namazı, çocuk eğitimi filan da dahil edilirse bu çok güzel olur. İnşallah böyle bir çalışma da yapılır. Bu başlıklı kitaplar var. Benim rastladığım kadarıyla başlıklarıyla içleri uyumlu kitaplar değildi bunlar. Burada Diyanet Vakfı ve Diyanet'in hazırladığı ilmihal kitaplarından da söz edince ve ilmihal konusu gündeme gelince bir başlık daha açmamız gerekiyor. Türkiye'deki Müslümanların büyük bölümü, Doğu Malatya'dan ötedeki Müslümanların bir kısmı hariç, Hanefi mezhebine bağlı İslamiyet'i yaşarlar. Doğu'da Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Van taraflarında Şafii mezhebine mensup olan da var. Bildiğim kadarıyla tek tük dışında bu iki mezhebin haricinden fıkıh öğrenen yok. Yeni yeni böyle selefilik akımları var ama yani böyle bir grup olup da onlar için de bir hesap yapmaya değecek çapta değil. Hele en azından şu anda. Şimdi durum böyle olunca bu memlekette yapılacak fıkıh çalışmalarının Hanefi mezhebinin ve bir miktar Şafii mezhebinin dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Bu Hanefi mezhebinin aşılması halinde, Hanefi mezhebine dikkat edilmemesi halinde din elden gidiyor tarzında söylediğim bir söz değil. Ama Hanefi mezhebinin varlığını ve asırlardan beri bu insanların babalarından namazı Hanefi mezhebinin tarzında öğrendiklerini dikkate almayı gerektiriyor. Diyanet'in son yıllarda yaptığı çalışmalarda elhamdülillah laiklik etkisinin olmadığını söylemek durumundayız. Yani henüz Diyanet laik bir devletin laikliğin kalkanı olarak kurduğu bir kurum olduğu halde Diyanet şu ana kadar belki Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durumları tam iyi bilmiyoruz. O günün tarihi net yazılmış değil henüz. Ama mesela bir 12 Eylül ihtilali döneminde, 28 Şubat döneminde Diyanet'e onca baskı yapıldığı halde Cuma hutbelerinde ve işte demeçlerde böyle laikliği koruyalım, demokrasiye sahip çıkalım tarzından beyanatlar, yani halkı yönlendirici beyanatlar bulunduysa da Diyanet'in hazırladığı İlmuhal'de mesela laikliği koruyucu, kollayıcı bir ifade, bir hastalık elhamdülillah rastlamadı. 12 Eylül ihtilali döneminde Diyanet'te yayınlanan kitaplar arasında yani dinle direkt ilgisi olmadığı halde işte Atatürkçülük, Atatürk ve din gibi bir iki kitap yazıldığına şahit olduk. Ama yani ihtilal döneminde biz de ihtilale uzak değiliz. Hani biz de yakınız şeklinde kimsenin zaten ikinci baskısı bile yapılmamış kitaplar onlar. Yani rağbet de görmedi. Yani Atatürk hakkında bir kitap yazılacaksa Atatürk Enstitüsü var, Dil Tarih Coğrafya Kurumu var, Atatürk'ün kurduğu kuruluşlar var, devletin Atatürk'le ilgili bir sürü birim var, bunları yayınlasın dediği için Müslümanlar Diyanet'in böyle bir şey yapmasına bir anlam verilemedi. Bunun dışında itiraf etmemiz lazım. Mesela Diyanet'in İlmuhal'inde yazdığı kitaplarda Müslümanların dini hassasiyetlerini rencide edici, yani Hristiyan papazların Hristiyanlığa soktukları şeyleri sokmaya çalışan bir hastalığa rastlanmadı elhamdülillah. Ancak son 28 Şubat'tan sonraki dönemde Diyanet'in hazırladığı bir tefsirde ve İlmuhal kitaplarında bir miktar modern hocaların güttüğü fikirlerin etkisi görüldü. Bunu özellikle laiklik düşüncesinden ayırıyorum. Çünkü laiklik devletin kendine kullanma politikası olarak sonuçlandı, sonuçlanırdı. Öbürü ise Müslümanların zekatlarıyla okumuş yazmış profesörlerin bazı konularda, mesela kadın konusunda, işte miras konusunda, benzeri konulardaki kendi kafalarından attıkları fikirlerinden oluşan bir sıkıntıydı bu. Bu nedenle böyle bir sıkıntı oldu. Müslümanlar mesela o tefsire çok ciddi tepki gösterdiler. Diyanet geri adım attı. İkinci baskısını farklı hale getirdi. Burada bu ayrıntıya niye girdim? Şimdi mesela Diyanet hazırladığı kitaplarda seferilik halinde namazın cem edilebileceğine sinyaller yakıyor. Mesela çarşafın başörtüsünün farklı modellerde olabileceğini, illa çarşaf giymek gerekmediğini, önemli olan tesettür olduğunu anlatıyor. Şimdi biz Diyanet'e karşı bir ön yargımız varsa eğer, birisinin ön yargısı var, işte dinden tavizi yakaladık diye bakarsa bu bir zulümdür. Böyle yani müminlerin içtihat ettikleri konularda mesela İmam Malik'in içtihadının bulunduğu bir konuda birisi kalkıp ben bu içtihada meylediyorum demesi halinde bu dini satmak değildir. Osmanlı Şeriat Devleti ve Hanefi mezhebinin müntesibi olan bir halifenin idare ettiği devlet olduğu halde son döneminde hazırlanan mecelle dediğimiz, yani fıkhın modern bir şekilde özetlenmesi demek mecelle. Bir onlarca cilt olan fıkhı bir ciltlik kitap haline getirdiler. Mecelle de Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplerden de alıntı yaptılar. Yani bazı konularda Hanefi mezhebinin uygulanması halinde meselelerin anlaşılmayacağını, tatbikatın zor olacağını görünce diğer mezhebe geçtiler. Bu zaten ne mezhepsizlik olarak adlandırılabilir ne de laubalilik olarak adlandırılabilir. Çünkü bu bir keyfi mesele veya menfaatlerden kaynaklanan bir mesele değil. Ümmetin maslahatı olan bir meseledir. Yani Diyanet'in de ilmihali var. Bu ilmihalde de ilmilik seviyesi, yüksek bilgiler var. Ama mesela orada Müslüman namazını cem edebilir dediği zaman bu bir dalalet, sapıklık değil. Nihayetinde ümmeti Muhammed'e ait bir görüş bu. Yabana atılmış bir görüş değil. Evet, bu memlekette Hanefi mezhebinin realitesine dikkat etmek lazım. Bu bir sulanmaya neden olmamalı. Müslümanlar kaosa itilmemeli. Ya şu güne kadar hep böyle oluyordu da niye şimdi böyle oldu diye Müslüman gençlerin, bilhassa yeni ısınanların zihinlerini sulandırmamak lazım. Diyanet'in hazırladığı ilmuhaller ve o çaptaki çalışmalarda bu bakımdan dikkatle incelenmeye değer çalışmalardır. Ama özellikle bir hususun altını çizilmesinde fayda var. Bu memlekette Müslümanların hassasiyetlerini, Hanefi mezhebi hassasiyetini, Kur'an sünnet hassasiyetini, tasavvuf hassasiyetini gözetenler son 10 yıla kadar hariç, yani Cumhuriyet kurulduğundan beri veya Osmanlı'nın inkiraz döneminden beri kaleme el değmediler hiç. Hep sözlü bir şekilde aman ehl-i sünnet ayakta kalsın, aman Ebu Hanife'ye söz uzatılmasın dediler. Öbür gevşek kadro dedikleri kadrolarsa çocukluktan itibaren yazmaya başladılar. Şimdi Müslümanlara ait kütüphanelerde 100 kitaptan 90 tanesi diyelim, bu işte gevşekliğe sebep oluyorsunuz denen, modern kafalı denen adamların kitapları, yeni yeni fıkıh konusunda işte ehl-i sünnet diye kendisini ayakta tutmaya çalışan, tasavvuf erbabı diye ayakta tutmaya çalışanlar yeni yeni küçük küçük kitaplar, çalışmalar yapmaya başladılar. Dolayısıyla öbürlerinin sesi çok çıktı. Yani burada eğer bir kusurlu aranacaksa, siz modern kafalılar niye ilmihal yazdınız diyecek yerde, biz niye geç kaldık bu işte demeli herkes. Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihali vardı, oradan okusalardı demek bir mazeret değil. O adam da Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalinin, lisanının zayıfladığını görünce tuttu kendisi bir yığın kitap yazdı, yazdırdı. O adamın sesi çıktı. Allah'ın kanunu çalışana vermektir. Oturup sadece batıl götüdür, batıl kötüdür, batıl kötüdür demekle ibadet olmuyor. Çalışan kazanıyor. İnşallah bundan sonraki dönemde ümmetimizin geçmişini rahmetle yad ettirecek ve geleceğini umutla dolduracak çalışmalar yapmak da bize düşüyor. Bir husus daha var, ilmihal konusu ve memleketimizdeki fıkıh bilgisine dayanarak söylüyoruz. Bizim Arap alemiyle, Arap kardeşlerimizin fıkıh bilgisiyle bizim bilgimizin arasında bir önemli ayrıntı var. Bunun da sonuçlarını değerlendireceğiz. O da şudur. Herhangi bir Arap çocuğu veya işte bir bedevi abdestin kaç farzı vardır dediğin zaman 1, 2, 3, 4 diye sayamayabilir. Ama sana abdestin farzlarını anlatan ayeti okur. Fasilu vucuhakum ve eydiyakum ila marafiki ve emsahu bi ru'usikum ve arjulakum ila ka'bayn der. Ama kaç farzı var burada dersen, Allah Teala fasilu vucuhakum ve eydiyakum der, gene o sana o ayeti okur. Yani Allah'ın emrinin, peygamberinin emrinin metni var oradaki neslin kafasında. Bizim neslimiz bilgi olarak bunları almaya alıştırılmıştır. Bizim herhalde Türkçe bilmemizden kaynaklanıyor zannedeceğim ama mesela Hindistanlı Müslümanlar da ayet hadis okuyorlar abdestin farzları sayılınca. Bu bizde bir miktar, yani Osmanlı medreselerinde ayetli hadisli değil, yani o hoca işi. Sen yüzünü yıkamak, kollarını yıkamak, başını meshetmek, ayaklarını yıkamak. Sen bu dört şeyi ezberle. 1, 2, 3, 4 say diye. Mesela bizde 10 bin tane çocuğun yaz kurslarında veya medreselerde, işte Kur'an kurslarında, İmam Hatip liselerinde 10 bin çocuk örnek alınsın, abdest eğitimi verildikten sonra imtihanı alınsın, kolay kolay bir hocanın abdest ayetini ezberletme düşüncesi olmaz. Her hocanın ana vazifesi sanki sadece 4 farzını söyle. 4 rakamı çok önemlidir. Bir zamanlar nikahlarda bile sorulurdu bu nikah kıyılıp kıyılmamak için. Abdestin farzı kaç? Adam orada ayeti okusa nikaha kıyılmazdı herhalde. 4 demedi çünkü. Halbuki biri gösterge, biri öz. Bizim bu nedenle hiçbir ilmihal kitabımızda ayet hadis olmaz. Ayet hadis olması belki bir miktarda niye bu ayetler buraya kondu, yani tereddüdü olan var mı gibi bir sonuca getiriyor. Burada memleketimizdeki lisan farkı, eğitim şartlarımız, bunun sebeplerini çok irdelememiz gerekmiyor. Çok büyük bir yanlıştı diye de üzerine gitmiyoruz bunun, ama bu ne sonuç ortaya çıkardı? Ömer Nasuhi Bilmen'i ayet hadis yerine koydu böylece. Abdest deyince Ömer Nasuhi Bilmen'in sözleri muteber oldu. Öbür Müslüman aynı şeyi anlatmak için dediğim gibi ayeti okusa, sen boş ver abdestin farzları kaç onu söyle. Ayeti okuyorsan işte o ayette 4 farz geçiyor. Sen farzlarını söyle, farzlarını kaç? 100 yıkamak, 50 yıkamak. فَاُسُلُوا وُجُوَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ delil değil. Sen 4 şeyi say bakalım. Bu iyi olan tarafı var. Nedir iyi olan tarafı? Pratik bilgi bu. Yanlış olan tarafı var. Allah'a ait bir sözü kul düzeyinde öğrenmiş oluyorsun. Ayetin, hadisin tesiri şüphesiz daha fazla. Asıl bu konuyu açmamızın nedeni, şimdi Arap dünyasında bilhassa yazılan eserlerde abdest işlenirken, mesela abdestte işte farzlar nelerdir, nelere dikkat edilecek, Allah Teala böyle buyurduğu için yüz yıkanacak, böyle buyurduğu için kol yıkanacak diye bilgi veriliyor. Bunun böyle olmasının bereketi daha yüksek, etkisi de daha yüksek, ama eğitimi bir miktar zor. Neden zor? Çünkü bu arada bir ayet ezberlemeyi de gerektiriyor. Yeni yeni ilmihal kitaplarında bu üsluba doğru kayılmaya başlandı. En azından hocalar, öğreticiler ilmihalden metin olarak öğrenirken kendileri bunların kaynaklarını, ayetlerini, hadislerini ezberlemeleri de fayda var. Mesela İlmihal kitabı okunurken Buluğul Meram'dan en fazla bilemedin 100 tane hadistir bunlar. O arada o hadisleri de ezberlese daha güçlü bir fıkıh melekesi elde edilmiş olur. Daha güçlü bir, kalıcı bir bilgi edinilmiş olur. Ama bu şüphesiz fıkhın şartlarından değil. Bir başlık daha açalım. Fıkıh için Arapça şart mıdır? Cevap: kesinlikle şart değildir. Çünkü fıkıh taabbudi değildir. Yani fıkıh Kur'an gibi ibadet niyetiyle okunmaz. Önemli olan bilgidir, doğru bilmektir. Şüphesiz Arapçasından bilmek çok daha muteber. Ama Arapça grameriyle uğraşacağım derken o meseleyi öğrenememektense Türkçesinden öğrenmek iyi. Çünkü önemli olan biz ne yapacağımızı öğrenmiş olalım. Ne yapacağımızı öğrendikten sonra Allah zaten gerisini bizden sormuyor. Yani Fil suresi gibi, Fatiha suresi gibi okunan bir fıkıh kitabımız yok bizim. Bu beşer sözü nihayetinde. O fıkhın içindeki ayetler beşer sözü değil, hadisler peygamber sözü. Bunun dışında fıkhın Arapça bilinmesi, kaynağıyla bilinmesi filan gerekmiyor. Yani bir insan düşünün, abdestin farzlarını say, sünnetlerini say diyorsun, sayamıyor. Bilemiyor. Gerçekten bilmiyor. Al bir abdest diyorsun, mükemmel abdest alıyor. Bir kusuru var mı? Önemli olan sünnetlerini bilmek mi, uygulamak mı? sünnetlerini uyguluyorsa mesele yok. Aynı şey namaz için de geçerli. Bir Müslümanın namazında kusur yok. Peki tahiyyattaki okuduğumuz tahiyyatın, selam duasının hangi hadisten kaynaklandığını bil bakalım dedi. Ne hadisi ne bilecek? Zorunda mı, bilmek zorunda mı? Hayır. Çünkü önemli olan fıkıh tatbik edilmesidir. Tatbik ediliyorsa fıkıh, gerisini Allah gafurur rahimdir diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.